Çocuk Bahçesi. Sunan'ın Serçeleri. 9. Bölüm. Yazan Gülten Dayıoğlu. Uygulayan Mehmet Çeliker. Yönetmen Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Suna Gamze Gözalan, Kümebaşı Oben Güney, Mor Serçe Tijen Par, Aktak Osman Görgen, Leylekler Nermin Denizci Süleyman Balçın, Akilopanta Ali Yalaz.
Çok çalışkan ve çok yaramaz, birazcık da savruk bir kızdı Suna. 10 yaşlarındaydı. Eli avuca sığmazdı bazen. Mahalledeki erkek arkadaşlarıyla ayak topu oynamaya kalkıştığı bir gün, kaçan topu alayım derken hızla gelen bir kamyonun altında kalmamak için kendini yana fırlatmış, oradaki bir kireç kuyusuna düşüp ayakları yanmıştı. İpi süre hastanede yattı. Şimdi annesinin pencere kıyısına çektiği koltukta bütün bir gün oturup kitap okuyor, bol bol düş kuruyordu. Kış sabahlarının birinde soğuktan yarı donmuş aç bir serçenin sanki beni içeri alın dercesine camı tıklatması, Suna'nın sıkıntılı geçen günlerini değiştirmiş, ona renk ve can katmıştı. Sonraki günlerde pencereye başka serçeler geldiler. Açılan pencereden odaya girip Suna'yla dost oldular. Onun başına, omuzlarına, ellerine konmaya başladılar. Yaz aylarının başlamasıyla bu serçeler doğa buyruğuna uyup kırlara açıldılar eskisi gibi. Ama çok sevdikleri kızcağızı büsbütün yalnız bırakmadılar. Sözleşip anlaştılar aralarında. Artık her hafta serçelerden biri geliyor, Suna'ya birbirinden güzel ve ilginç öyküler, masallar anlatıp gidiyorlardı. 8. haftada öykü anlatma sırası Mor Serçe'deydi.
Hoş geldin Mor Serçe.
Aa, ne görüyorum. Beni ayakta karşılıyorsun Sunacığım. Bunu arkadaşlara söylediğim an sevinçten ne yapacaklarını bilemeyecekler.
Bu sabah doktor geldi. Bir saat kalk otur yaptırttı bana. İlk günler ayakta ancak 5 dakika dikilebiliyordum. Hem fazlasına izin verilmiyor hem de canım yanıyordu. Şimdi ise 15 dakika ayakta durabiliyorum ve canım eskisi kadar yanmıyor. Aylardan beri otura otura yürümesini unuttum. Ama biraz daha dişimi sıkmalıymışım. Ona da sıra gelecekmiş.
Ne güzel, ne güzel haberler bunlar.
Şimdi izninle koltuğuma oturuyorum.
Otur tabii, benim için ayakta kalma.
Düşünüyorum bazen. Sevgi mi üstün ağır basıyor yoksa saygı mı diye. Bana sevgi her şeyden üstün gibi geliyor. Saygıda biraz korku da var. Çünkü birisini seversen o sevgiyi yitirmemek, karşındakini kırıp inciterek üzmemek için göstereceğin dikkat içinde doğal bir saygıyı da barındırıyor. Korkudan değil de sevgiden kaynaklanan bir saygıyı. Neyse, seni ayakta karşılayabildim ya.
Çok hoş kızsın Suna. Büyük incelik gösterdin. Bizim gibi küçük serçeler ayakta karşılanmaya alışık değildirler. Sonra şımarıverirler. Ve işte konacak yer bulamayıp insanın tepesine konarlar. Yerim çok rahat. İzin verirsen öykümü sana buradan anlatayım ha?
Sevinirim Mor Serçem. Yalnız dikkat et. Geçen kuş olduğu gibi ayakların saçlarıma dolaşmasın.
Dolaşmaz. Gittikçe daha dikkatli oluyorum. Dinle. Bilirsin güz geldi mi, leylekler sıcak ülkelere göç etmeye başlarlar. Göçü kümebaşı olan yaşlı bir leylek yönetir. Yolculuğun yönünü, dinlenme duraklarını bu yaşlı leylek saptar. Kümedeki bütün leylekler yolculuk süresince küme başına uyumak zorundadırlar. Kümelerden birinde Aktak adlı genç bir leylek vardı. Göç sırasında küme başının izlediği yolları hiç beğenmiyordu. O istiyordu ki sıcak ülkelere gidilip gelinirken hiç görülmedik ovalara, yaylalara, deniz ve nehir kıyılarına konulup kalkılsın. Yeni yeni şehirler görülsün. Hiç bilinmedik yiyecekler tadılsın. Bu yüzden biricik amacı kümebaşı olabilmekti. Çünkü kümebaşı onun bu isteklerinin tam tersine kör değneğini beller gibi göçmen leylekleri yıllardır hep aynı yollardan getirip götürüyordu. Aktak bu konudaki görüşlerini bir iki genç arkadaşına açtı.
Arkadaşlar, bu nedir böyle anlamıyorum. Kümebaşı bize başka yerleri göstermemeye yemin mi etti? Yaz geldi mi aynı yollardan geçerek gel buraya. Güz geldi mi gene aynı yollardan geçerek git Afrika'ya. Kendi payıma bıktım usandım ben bundan.
İnan olsun doğru. Ben de usandım.
Bir kolayına bakmalıyız.
Nasıl?
Yaşlılarda pek iş kalmadı. Kümebaşını biz gençler kendi aramızda seçemez miyiz? Daha iyisi yeni kümebaşımız Aktak arkadaşımız olamaz mı sanki?
Yo. Ben onu demek, yani beni seçin demek istemedim.
Anlaşılan sen kümebaşılığına isteklisin Aktak arkadaş. Biz de buna hayır demiyoruz. Ancak benim duyuşum ve bilişim göç sırasında hep aynı yolları izleme zorunda oluşumuzdur. Bu atalardan kalma bir kuralmış ve hiçbir zaman değiştirilemezmiş. Ama ağzının sıkılığına güvenilir öbür genç arkadaşlarla da konuşalım bakalım. Hepimiz anlaşırsak kolay. Yeni kümebaşımız sen olursun.
Sabahlardan bir sabah göç kümesi yola çıktı. Leylekler gökyüzünde iki kanat biçiminde sıralandılar. Kümebaşı kanatların ortasına ve önüne geçti. Hep birlikte güneye doğru süzüldüler. Kanat çırparak yükselip alçalıyor, göç şarkıları söyleyerek yol alıyorlardı. Aktak şarkılara katılmıyor, durmadan nasıl kümebaşı olacağını düşünüyordu. Güneş batarken uçsuz bucaksız bir ormanın kıyısına kondular. Geceyi orada geçireceklerdi. Kümebaşı gagasını takırdattı.
Arkadaşlar dikkat! Beni dinleyin. Büyük dedem şu gördüğünüz ormanın bizim için tehlikeli olduğunu söylerdi. Sakın oraya gitmeyin. Karnınızı doyurup hemen uyumaya bakın. Güneş doğarken yeniden yola çıkacağız. Zamanında dinlenmeniz, güç kazanmanız gerekir.
Hava kararınca leylekler uykuya daldılar. Aktak leylek hep küme başını kollamaktaydı. Başkanın yanında yaşlı ve bilge leylekler yer almıştı. Ay ışığında gaga gagaya vermiş, 100 yıl öncesinin göç günlerini söyleşiyorlardı. Aktak o gece kümebaşını öldüremeyeceğini hemen anladı. Sürüden yavaşça ayrılıp ormana doğru süzüldü. Ay ışığında orman çok güzeldi. Yapraklar gümüşlenmiş gibiydi. Hafif rüzgarda kulağa hoş gelen hışırtılar çıkartıyorlardı. Aktak leylek bu güzellik karşısında kendinden geçti. Coşku içinde gücünü kanatlarına verip uçtu. Neden sonra kanatları kesilmeye başlayınca yüksek bir ağacın dalına kondu. Ormanın derinliklerinden kendine yabancı gelen bir takım sesler yükseliyordu. Aktak tüylerini kabartıp dikkatle çevresini dinlemeye başladı. Birden çok yakınında bulunan bir canlının içini çeke çeke ağladığını duydu. Korkuyla irkildi. Bir an önce oradan kaçmak için açtı kanatlarını. Tam uçacakken ağlayıp inleyen yaratık ona seslendi.
Dur biraz dostum, gitme.
Kimsin sen? Benden ne istiyorsun?
Korkma, sana bir zararım dokunmaz. Üstündeki daldayım. Yanıma gel.
Aktak leylek başını kaldırınca onu gördü. Kuş görünümündeki bu canlının insan yüzüne benzeyen güzel bir yüzü vardı. Gövdesi renk renk, ışıl ışıl tüylerle kaplıydı. Ayakları kartal pençesine benziyordu. Kanatlarının ucunda iri tüyler vardı. Büyük bir elin parmağı gibiydi bunlar. Alnındaki fil dişine benzeyen iki boynuz çevresine ışık saçıyordu. Aktak leylek bu göz alıcı ışık, güzellik karşısında dona kaldı. Şaşılası yaratık durmadan yalvarıyordu.
Gel, yanıma gel kuzum leylek.
Peki, madem bu kadar istiyorsun geleyim. Adın ne senin?
Adım Akilopanta'dır.
Hiç senin gibi bir canlı görmedim. Adını da ilk kez duyuyorum.
Haklısın. Beni bu çağda yaşayan hiçbir canlı tanımaz.
Ya neden?
Çünkü yeryüzünde soyumuz tükendi bizim. Dünyada her canlı kendi soydaşları ve türleriyle birlikte yaşıyor. Bense binlerce çeşit canlının arasında tek başıma yaşıyorum.
Soyunuz apansız nasıl yok oluverdi?
Apansız yok oluvermedi.
Peki yani nasıl tükendi türünüz?
Ah, sorma. Akilopanta soyunun başına gelenleri ölmeden önce bir canlıya anlatmayı çok istiyordum. Uzun yıllar bu günü bekledim. Neyse şükür karşıma sen çıktın. Kocadım artık, ölümüm yakın. Benim ölümümle de soyumuz yeryüzünden bütünüyle silinip gidecek. Hiç değilse akilopantaların acıklı öyküsü kulaktan kulağa yayılır da bütün canlılar canları isterse bizden ders alırlar.
Öyleyse anlat başınıza gelenleri. Bir bir anlat bana. Bilmem, belki de sana bir yardımım, bir yararım dokunur.
Şu gördüğün uçsuz bucaksız orman akilopantalar ülkesiydi bir zamanlar. Binlerce akilopanta yaşardı burada. Ulu ağaçlar bizi barındırmak için boy verir, dal budaksalar. Dereler bizi sulamak için coşar. Ağaç diplerindeki mantarlar bizi doyurmak için biterdi. Ya da biz bunu böyle sanırdık. Tüylerimiz güneşin armağan ettiği 7 renkle bezenmişti. Biz şarkı söylemeye başladık mı bütün canlılar susar, hepsi bizi dinlerdi. Bu böyle daha da sürüp gidecekti ama...
Ama?
Bir gün nasıl olduysa ormanda kötü ruhlu bir akilopanta türedi. Bütün akilopanta türüne kral olmak tutkusuna kapılmıştı. Astığı astık, kestiği kestik bir kral. Oysa biz özgür yaşamaya alışmıştık. Kralımız yoktu bizim. Aramızda çıkan anlaşmazlıkları türümüzün yaşlısı bilge akilopanta giderir çözümlerdi. Onun kimsenin özgürlük haklarında gözü yoktu. Kimseyi buyruğu altında ezmek kullanmak istemezdi. Gel gelelim yeni türeyen akilopanta bizleri buyruğu altına almaya kalkışıyordu. Bilge akilopanta bize ona teslim olmamalısınız diye öğüt verdi. Kötü akilopanta bazı soydaşlarımızı kandırıp yanına çekebildiğinden bizler artık ikiye bölünmüştük. Kıyasiye bir savaş başladı ve bu savaş yıllarca sürdü. Ormanda rahat dirlik kalmadı. Ağaçlar dal budak salmaz, mantarlar bitmez oldu. Coşkun dereler durgunlaştı. Çevremizdeki canlılar bize küsüyor, bizi kınıyorlardı. E elbette böyle olacaktı. Kaçınılmaz bir sonuçtu bu. Soydaşları birbirine kıyan bir türü kim sever? Buyrukçulardan yana olan kötü akilopantalar korkunç bir baskın verip yaşlı bilge akilopantayı da öldürdüler. Bu olaydan sonra savaş daha da hızlandı. Ormanda akilopanta ölüsünden geçilmez oldu. Dağlar taşlar dile gelip akilopanta türüne lanet yağdırdılar.
Ya gerçekten hepinize yazık olmuş.
Ben o zaman küçük bir yavruydum. Bir gün anamla babam savaşa katılmak için yuvadan ayrıldılar. Bir daha geri dönmediler. Açlıktan ölecektim. Yiyecek bulmak için yuvadan çıktığımda ortalık büyük, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Anne, baba diye bağırdım. Şarkı söyledim, ağladım. Sesime ses veren olmadı. Hepsi ölmüştü akilopantaların. Ve ben uçsuz bucaksız ormanda tek başıma kalmıştım.
Bu ne korkunç şey. Tüylerim ürperdi.
Yıllar sonra ormanda başka canlılar türemeye başladı. Yılanlar, çakallar, kurtlar, yırtıcı panterler gelip yerleştiler ülkeme. Hepsi de başlangıçta benden çekiniyor, ürküyorlardı. Bütün bir soyu yok eden amansız kavga içten içe sarsmıştı onları herhalde. Ama baktılar, gördüler ki ben yalnızım, tekim, çaresizim. Kendileriyle dostluk kurmaya her girişimimde ürktükleri kadar biraz da tiksinerek beni yanlarına sokmadılar. Bana pençe attılar, beni yaraladılar. Karanlıkta kaçıp canımı zor kurtarıyordum. 200 yıldan beri bu ormanda korkular içinde yaşıyorum. Kaçak olarak yaşıyorum. Oysa bir zamanlar soydaşlarım yaşardı burada. Bizim ülkemizdi, bizim yurdumuzdu burası. Oldukça şaşırtıcı değil mi? Neyse sevgili Leylek, akilopanta türünün başına gelenleri sana anlatabildiğim için gene de mutluyum. Artık rahatça ölebilirim.
Son akilopanta sözlerini bitirince kanatlarının ucundaki iri tüyleri pervane gibi döndürerek uçtu ve bir çırpıda gözden kayboldu.
Çok acıklı bir sonuç. Bu öyküyü dinledikten sonra genç Aktak Leyleğin aklı başına geldi mi acaba?
Aktak konaklama yerine döndüğü zaman bütün leylekler birbirlerine sokularak uykuya dalmışlardı. Soydaşlarını, arkadaşlarını sağ esen görünce Aktak Leyleğin içini sevinç kapladı. Kümebaşını öldürmeyi düşündüğü için kendinden bayağı tiksiniyordu. Akilopanta ona güzel bir ders vermişti. Yavaşça kümeye sokuldu, başını ayaklarının arasına koyarak iç rahatlığıyla derin bir uykuya daldı. Nasıl? Sevdin, beğendin mi bu öyküyü Suna?
Akilopanta'nın Aktağ'a anlattığı şeyler yürekler acısıydı. bir canlının kendi soyuna, türüne saldırmasını akıl almıyor. Horoz dövüştürürler, koç dövüştürürler, köpekleri birbirine dalaştırırlar. Nerede ne zaman görsem içim ezilir. Duramam orada, bakmadan geçerim.
İyi edersin.
Kimi de bu tür dövüşleri gözleri parlayarak coşkuyla seyrederler. Nedenini anlayamam, bana dokunur.
Yanılmıyorsam başkalarının duyduğu her acıya katılmak denir buna. Dövüşsüz, kavgasız, kansız bir dünya istemek denir. Kısaca insanlık denir Sunacığım. İnsanlık.
Sunan'ın Serçeleri adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.